Bugün Tanrı'nın kesin yargısına bakacağız ve bu yargının ne kadar adil ve ne kadar tarafsız olduğunu göreceğiz. Romalılar 2, 6, 16 ayetlerini okuyalım. Romalılar 2, 6'dan 16'ya. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinde gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Tanrı'nın yaşayan sözünü işittiniz. Dua edelim. Baba Tanrımız, bugün senin kutsal sözünü duymak ve anlamak için yüreklerimizi, zihinlerimizi aç diye sana yaklaşıyoruz Rab. Kendi bilgeliğimizle değil, kutsal ruhunun rehberliğiyle sözünü kavramamızı sağla diye dua ediyoruz. Mesih'te bize sunduğun hakikate itaat etmeyi, günahlarımızdan tövbe etmeyi ve lütfunla değişmeyi bizlere öğret. Sözünün ışığı hayatlarımızı aydınlatsın, sana sadakatle itaat edelim diye dua ediyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Amin. Evet, çocuklar, şimdi anne babalarınız sizleri yetiştirmek, eğitip geleceğe hazırlamak için birçok şey yapıyor, birçok özveride bulunuyor. Tabii bunun yanında neler yapıyorlar? Ellerinden gelen her şeyi yaparken bazen sizleri disiplin uygulamaları gerekiyor, değil mi? Sizleri terbiye etmeleri gerekiyor. Sizlere bazen Pınar veya hani böyle yanlış bir şey yaptığında, hiç yapmaman gereken şeyi tekrar tekrar yaptığında annen ne diyor? Görüşeceğiz seninle diyor, değil mi? Veya belki de unutuyordur görüşeceğiz dediği zaman. Veya diğer çocuklar veya birkaç kardeşiniz varsa hepiniz böyle haylazlık yaptığınızda belki ya kiminle uğraşacağım deyip anne babanız hiçbirinizle uğraşamıyor olabilir. Veya anne de baba da çalışıyordur. O kadar meşguldürler ki bu disiplin edemiyor olabilirler. Tabii ki bu da sizi yetiştirmenin bir parçasıdır. Sizi disipline etmek. Biliyorsunuz ki bazen tabii anne babanız bir şey yaparsanız mutlaka sizi disipline edecektir ama bunu tabii ki unutabiliyorlar. Ben kendimden biliyorum. 4 çocuğumuz var. Bazen ikisine oturup konuşacağız diyorum. Akşam oluyor, başka işler giriyor meşguliyetten. Unutup gidiyoruz. Yorgunluktan veya başka sebeplerden. Bazen sizi disipline ederken kardeşiniz de aynı şeyden paçayı sıyırabiliyor. Bazen de tabii çok kardeş olunca paçayı sıyırdığınızı sanıyorsunuz kardeşler olarak. Bir kardeşle gelip o da şunu yaptı şu saatte deyince tabii anne baba olarak bir şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, tabii bizler mükemmel çocuklar değiliz ama Tanrı mükemmeldir, doğrudur. Biz burada Tanrı'nın mükemmelliğini, Tanrı'nın doğruluğunu görüyoruz arkadaşlar. Tanrı bir konuda bizleri terbiye edeceğini, bizleri disipline edeceğini söylüyorsa unutmuyor. Bu bölümü tekrar okuyun, kendinizi hatırlatın. Özellikle Mesih'e inanan arkadaşlar, Mesih'e iman etmiş olan arkadaşlar, vaftiz olmuş olan arkadaşlar bunun kesinlikle kendi yaşamlarında görülecek, gelecekte özellikle Mesih döndüğünde karşılaşacağınız bir gerçek olduğunu bilin. Evet, bu da Tanrı'nın her zaman kendi kurallarına uyduğu ve uymayanları cezalandırdığı anlamına geliyor. Evet, işte bu nedenle doğru olmayan bizlerin doğru olan Tanrımız tarafından kabul edilebilmemiz için doğru olmamız gerekiyor. Tabii ki biz kendi kendimize bu doğruluğu edinemiyoruz. Bu nedenle Pavlus Romalılar 1.17'de Tanrımızın bizi o kadar çok sevdiğini ve bize kendi oğlu İsa Mesih'te doğruluk armağanını verdiğini söylüyor. İsa Tanrı'nın kurallarına göre doğru bir şekilde yaşadı ve sonra yasayı tamamen yerine getirdi. Eski antlaşma yasasını hiçbir insan tüm çabalarına rağmen kendi kendine yerine getiremedi. Ama İsa doğru bir şekilde yaşadı, tüm yasayı tamamladı, yerine getirdi ve sonra bizim suçlu ve doğru olmamamızla mahkum edildiğimizi görerek, bizim suçlu olduğumuzu görerek, suçlu ve doğru olmayan bizlerin yerine doğru olduğu halde, tüm yasayı tamamladığı halde, hiçbir günah işlemediği halde bizim yerimize çarmıha kadar gitti ve çarmıhta bizim yerimize öldü. Evet, arkadaşlar, İsa Mesih'in bizi Tanrı için kabul edilebilir kıldığı bu armağanı kabul ettiğimizde bizler de doğru kılınıyoruz. Kabul ettiğimiz için değil, bizlere Tanrı'nın kendisi iman armağanını veriyor. Sanki biz bunu kabul etmişiz gibi bizlere geliyor olsa da bizler de Tanrı'nın bu doğruluğuna sahip oluyoruz. Bu sanki bir aşı gibi. Tanrı bize kendi doğruluğunu aşılıyor. Biz Rab İsa Mesih'e çarmıhta kendi günahımızı aşılarken o bizlere kendi doğruluğunu aşılıyor. Evet, bizler doğru kılınmış günahkarlarız. Affedilmiş günahkarlarız. Böylece Romalılar 1.18'den itibaren Pavlus bize neden Tanrı'nın doğruluğuna ihtiyacımız olduğunu ve kendi doğruluğumuza nasıl sahip olmadığımızı gösteriyor. Romalılar 1.18-32 ayetlerinde Yahudi olmayan dünyanın doğru olmadığını bizlere söylemişti. Pavlus Romalılar 2.1-5'te Yahudi dünyasının da nasıl doğru olmadığını göstermeye başlıyor. Sadece Yahudi olmayanlar değil, Yahudiler de doğru değil. Yahudiler de yasaya sahip oldukları halde doğru değiller, doğru kılınmadılar. Yahudiler diğer uluslara göre kendilerini hem daha üstün hem de daha doğru gördükleri için Pavlus Yahudilerin diğer uluslardan daha iyi durumda olmadıklarını burada bizlere gösteriyor. Ve bunun için yavaş yavaş bu düşünceyi anlamamızı sağlıyor. Ve bunun için Romalılar kitabında bunun için epey bir uğraştığını görüyoruz. Şimdi Romalılar 2:6-16'da bugün okuduğumuz ayetlerde Pavlus Tanrı'nın hem Yahudiler hem de diğer uluslar için doğru ve adil bir yargıç olduğunu göstermek istiyor. Bu yüzden yasanın tüm gücünü Yahudilerin üzerine indirdiğini görüyoruz. Onlara kendi aklanmalarını nasıl kazanabileceklerini değil, Tanrı'nın İsa Mesih'teki doğruluğunu reddettikleri takdirde aynen diğer uluslar gibi Tanrı'nın yargısı altında nasıl suçlanıp mahkum olacaklarını anlatıyor. Evet, Tanrı'nın yargısının aslında doğruluk olduğunu görüyoruz. Kardeşler, Pavlus'un burada ortaya koyduğu ilk şey Romalılar 2, 6-10 ayetlerinde Tanrı'nın yargısının doğru olduğudur. Evet, Tanrı yargısında doğrudur. Tanrı'nın yargısı doğrudur. Tarih boyunca doğru olmayan ve adaletsiz yargıçların varlığını biliyoruz. Birçok yargıç veya ön yargılı yargıçlar kararlarından işte rüşvet almak için sisteme hile karıştıran yargıçlar ve avukatlar tarafından rüşvet verilen yargıçlar her zaman oldu. Her zaman tarih içerisinde biz bu kişileri gördük. Peki burada yargıç dediğimiz Tanrı'nın farkı nedir? Tanrı neden diğer yargıçlardan daha farklı? Evet, Tanrı 6. ayette Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir diyor. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını mutlaka verecektir. Evet arkadaşlar, tüm kusurlu işlerimizin, günahla lekelenmiş işlerimizin biriktirildiği görünmez bir terazi var. Görünmez bir terazi var ve burada tüm işlerimiz tartılacak. Tüm kusurlu işlerimiz, tüm kirli işlerimiz, tüm lekeli işlerimiz tartılacak. Nihai zamanda Tanrı teraziyi mutlaka ortaya çıkaracak. Bize iyi işlerimizi bir tarafa, iyi işlerimizi bir tarafta, kötü işlerimizi ise diğer tarafta koyacak. Sonra da bize hak ettiğimizi verecek. Hangi soydan geldiğinize, kim olduğunuza, saygınlığınıza, iyi işlerinize ya da sevaplarınıza göre ekstra bir krediniz olmayacak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyemeyecek hiç kimse. Herkes bu terazide ya doğru çıkacak ya da haksız çıkacak, günahlı çıkacak. Yine Romalılar 3'te doğru olan kimse yok. Tek bir kişi bile yok diyor Pavlus. Evet, bunu Romalılar 2, 7-10 ayetlerinde de açıklıyor. 7. ayette sonsuz yaşam ödülüyle başlıyor. Sonra 8. ve 9. ayetlerde sonsuz ceza ödülüyle devam ediyor ve 10. ayette sonsuz yaşama geri dönüyor. Şöyle diyor: sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese önce Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yine önce Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Su getirebilirsin. Evet, bu Tanrı'nın yargısının standardıdır. İyilik yapanlara ve Tanrı'nın yüceliğini, onurunu ve ölümsüzlüğünü arayanlara Tanrı sonsuz yaşam, yücelik, onur ve esenlik verecek. Pavlus'un burada ne söylediğiyle ilgili kafanız karışmasın. Özellikle iki noktayı aklınızda tutun. Birincisi, daha sonra 3. bölümde de söyleyeceği gibi iyilik yapan ve doğru olan hiç kimse yoktur. İsa Mesih'in dışında ve Tanrı'nın yaşamlarımızdaki lütfu dışında hiçbir zaman nihai olarak iyi bir şey aramıyoruz. Peki o zaman Pavlus burada söylediklerini neden söylüyor? İşte aklınızda tutmanız gereken ikinci şey bu. 1, 16-17 ve daha sonra 3-21 ve devamındaki ayetlere dayanarak aklanma, imanla aldığımız Mesih'in itaati sayesindedir. Bizler Mesih'in itaati sayesinde aklanıyoruz. Aklandığımız için Tanrı'nın ruhunun yardımıyla Tanrı'nın yüceliğini, onurunu ve ölümsüzlüğünü aramaya başlayan değişmiş insanlarız. Ve bunun için Tanrı bizleri sonsuz yaşamla ödüllendirmiştir. Evet, bu nedenle Pavlus burada aklanmanın Mesih'in itaatine bağlı olmasının aksine yargımızın işlerimize göre olacağını söylüyor. Tabii ki aklandık ama işlerimize göre yargılanacağız. Mesih'e iman etmiş ve Mesih'in çarmıhtaki eylemiyle kurtulmuş olanlar da eylemlerine göre pek tabii ki yargılanacaklar. Ama onlar yine Mesih'in eylemiyle yargılanmış olacaklar. Mesih'in çarmıhtaki eylemi bizleri tamamen örtmeye yetiyor. Yani aklanma yalnızca imanla olur. Ama yasanın yargısı işlere göredir. Ve işlerimiz İsa Mesih'e olan imanımızın kanıtı olacaktır. Mesih'e iman edenler, Mesih tarafından kurtulanlar yapmış oldukları işleri kurtuldukları için yaparlar. İşlerimizden dolayı bir kurtuluş edinmiyoruz. Ama kurtulmuş olduğumuzdan dolayı kurtuluşumuzun meyvesi olarak ortaya işlerimiz dökülüyor, işlerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi bu yüzden Tanrı'nın yargısı doğrudur. İkinci olarak Tanrı'nın yargısı tarafsızdır. Çünkü Tanrı, 11. ayette, çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Evet, Tanrı taraf tutmaz. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Tanrı taraftar değildir, taraf değildir. Evet, şimdi çocuklar, taraf dediğimiz zaman ne geliyor aklınıza? Şimdi taraftar dediğimiz zaman böyle Fenerbahçe geliyor, Galatasaray geliyor, Beşiktaş geliyor. Karşıyaka geliyor. Bazılarının aklına Göztepe gelebilir. Sizin aklınıza neler geliyor? Veya tarafsızlık dediğimiz zaman ne geliyor aklınıza? Hiçbir şey tutmamak. Evde peki anne babalar taraf tutuyor mu sizce? Ablanın tarafını tutan oluyor mu? Evde. Hiç olmuyor. Senin tarafını tutan oluyor mu? O zaman da mı olmuyor? O zaman tam tarafsızlık var yani sizde. Ne güzel. Bence bizde de tam tarafsızlık vardı ama çocuklarımıza soracak olursanız yoktu diyebilirler. Her biri onu tutuyordun, bunu tutuyordun diyebilirler. Evet, evet, kardeşlerinizle kavga ettiğinizi düşünün. Sonra anne babanız geliyor. İşte kimin tarafını tutuyorlar acaba? Özellikle bu kavgalarda aslında anne babanın dinlemesi gerekiyor. Anne babalar da genelde dinliyorlar. Bakıyorlar kim ne yaptı diye. Durumu bir ölçüyorlar, ona göre hareket ediyorlar. Ona göre kimin ceza alması gerektiğini belirliyorlar. Bu işte ben onu daha çok seviyorum, bunu daha çok seviyorumla alakalı değil aslında. Tarafsız olmak, yani ailede anne babanın tarafsız olması gerekiyor. Tarafsız olmak, Tanrı'nın taraf tutmadığı anlamına geliyor. Bir kişiyi diğerinden daha çok sevdiğini söylemiyor. Evet, Pavlus bu ilkeyi Romalılar 2:12-15 ayetlerinde çok net açıklıyor. Tanrı doğruluğunu ilan eden, eski antlaşma yasasına sahip olan Yahudileri ve taş levhalar üzerinde kendi yasalarına sahip olmayan, Yahudi olmayan diğer insanları yargılamak söz konusu olduğunda ne kadar tarafsızdı acaba? Şunu dinleyin, 12. ayette. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler diyor. Yani Tanrı'nın yasaları taş yazılı, Tanrı'nın yasalarına taş levhalarla sahip olmayan uluslardan bahsediyor. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse, yani on emre sahip olan, o levhalara sahip olan Yahudilerden bahsediyor. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Evet, yani her iki grup da, Yahudi olan da, Yahudi olmayan da yargılanacak diyor. Daha sonra bunu detaylandırmaya devam ediyor. 13. ayette şöyle devam ediyor. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Bunu duydunuz mu? Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Evet, Yahudiler yasaya sahipken Yahudi olmayanın yasayı yerine getirdiğini ima ediyor. Yani çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Yani yasayı yerine getiren ille de Yahudiler değil, yani yasaya sahip olan Yahudiler değil, herkes, yani Yahudi olmayan uluslar da buna dahiller. 14-15 ayetlerinde şöyle diyor, kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini kendilerinden, kendiliklerinden yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Evet, yine de yine bu Tanrı'nın taraf tutmadığı anlamına geliyor. Tanrı tüm insanları aynı doğruluk standartlarına göre yargılar. Roma Katolik Kilisesi'nin Yeni Roma Katolik İlmihali diye bir kitabı var. Burada da belirttiği gibi samimi bir agnostik ya da başka bir dine bağlı olup olmadığınız değil, yüreğinizin doğru yerde olup olmadığı, elinizden gelenin en iyisini yapıp yapmadığınız ve gerisini Tanrı'ya bırakıp bırakmadığınızdır diyor. Evet, Tanrı katında liyakat ya da hak ediş diye bir şey yoktur. Tanrı katında iltimas ya da kayırma diye bir şey yoktur. Kayırıcılık yoktur. Tanrı'nın katında, Tanrı'nın yanında kuralları esnetmek diye bir şey yoktur. Hadi biz bu kişi için veya bu grup için kuralları biraz esnetelim. Yasayı biraz değiştirelim diye bir şey yoktur. Evet, bu kim olursanız olun ya da nerede yaşıyor olursanız yaşayın, doğanız gereği yasanın işinin kişinin yüreğinde yazılı olduğu anlamına gelir. Romalılar 1.18 ve devamında söylendiği gibi herkes doğası gereği Tanrı'nın var olduğunu bilir. Evet, Romalılar da özellikle Pavlus bunu bize açıklamaya çalışıyor. Herkes doğası gereği Tanrı'nın varlığını, var olduğunu bilir ve böylece doğası gereği herkes evrende doğru bir standart olduğunu bilir. İşte bu nedenle kültürler ve toplumlar Tanrı olarak adlandırdıkları şeylere tapınmış ve buna göre yaşam standartları oluşturmuşlardır. Bir şekilde bundan 20 bin sene öncesine de gitseniz yine toplumlar, kültürler bir şekilde bir tanrı var deyip bu tanrıya bir sunak, bir tapınak yapmaya çalışmış veya yapmış. Ve bugüne kadar küçük kabilelerden tutun büyük gelişmiş batı medeniyetlerine kadar herkes bu tapınağı, bu sunağı, bu sunakları bir tanrıya, adamaya sunmaya devam ediyorlar. Evet, buna göre de yaşam standartları oluşturuyorlar. Ve böylece tarafsız bir yargıç olarak Tanrı'nın adaletinin çıtası Tanrı'nın kendi karakteri kadar yüksektir. Bunun farkına varmamız çok önemli. Tanrı'ya bakışımız, kendimize bakışımızı ve nasıl kurtulduğumuzu kesinlikle etkiliyor. Tanrı'yı tanımak, kendimizi tanımaktır. Gerçek Tanrı'yı tanımak, gerçek kimliğinizi, kendinizi çok daha iyi anlamak, tanımaktır. Doğamız gereği o kadar da kötü olmadığımızı ve iyilik yapabilme yeteneğine sahip olduğumuzu söylersek, o zaman Tanrı'nın standardı ulaşılabilir olduğu için kurtuluşumuzun gerçekten de kendimizden olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kurtuluş bizim ulaşabileceğimiz, bizim ulaştığımız bir kurtuluş değil. Bu kurtuluş tamamen Tanrı'nın sağladığı, sunduğu bir armağandır. Eğer Tanrı'nın özünde sevgiden başka bir şey olmadığını ve sonunda herkesi kurtaracağını söylersek, bazıları Tanrı sadece sevgiden ibarettir, Tanrı'nın özünde sevgiden başka bir şey yoktur diyor. Evet, eğer biz bunu bu şekilde söylersek Tanrı'nın özünde sevgiden başka bir şey olmadığını ve sonunda herkesi bu sevgisinden dolayı herkesi kurtaracağını söylersek, o zaman Tanrı'nın yasasını anlamsız ve kurtuluş tasarısını da güçsüz bir hale getirmiş oluruz. Paulus kendi zamanındaki Yahudilere, eğer yasaya dayanarak aklanmaya çalışacaksanız yasaya kişisel, mükemmel ve sürekli bir itaat göstermeye hazır olsanız iyi ederseniz diyor. Sürekli bir şekilde itaat ve bunun mükemmel ve kişisel bir itaatle bunu gerçekleştirmeye hazır olsanız iyi edersiniz. Yahudi olmanız sizi kurtarmıyor. Bu yasalarla büyümüş olmanız sizi kurtarmıyor anlamında söylüyor. Bize de aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar, bu kötü bir haber. Çünkü günahlarımız nedeniyle ulaşılması imkansız bir hedef bu hedef. O zaman ne umut var? Bu dünyada nasıl bir umut var? Veya benim için ne umut var diye soruyor olabilirsiniz. Tarafsız bir şekilde yargılayan Tanrı, aynı şekilde tarafsız bir şekilde bizleri aklıyor. Aynı şekilde tarafsız bir şekilde bizleri doğru kılıyor. Tarafsızca cezalandıran Tanrı aynı zamanda ve aynı şekilde tarafsızca kurtarıyor. İsa Mesih'in müjdesi bizim için iyi bir haberdir. Çünkü doğamız ve eylemlerimiz itibariyle doğru değiliz, doğru insanlar değiliz. Ve bu nedenle Tanrı'nın adil yargısını kesinlikle hak ediyoruz. Tanrı'nın adil cezasını, yargısını hak ediyoruz. Yine de İsa Mesih'in doğruluğuna kendi doğruluğumuzmuş gibi iman edebiliriz. Ve bu imanla Tanrı'nın gözünde doğru sayılabiliriz. Pavlus, Tanrı'nın bu adil ve tarafsız yargısının kesin olduğunu söyleyerek 16. ayette sözlerini şöyle bitiriyor. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Ve bunun kesin olduğunu söylüyor. Kesin olan şudur. Hepiniz bunu iyi dinleyin. Tanrı insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı bir gün var. Evet, bu gün de böyle olacak. Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır diyor. Evet, iman ikrarımızda da söylediğimiz gibi dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek. Bunu sadece iman ikrarında bırakmıyoruz. İsa Mesih'in gerçekten de tekrar geleceğine inanıyoruz ve bundan eminiz, bunu biliyoruz. Dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek. Esas sorulması gereken soru şudur. O gün siz yargının hangi tarafında olacaksınız? Yargılanan suçlu olarak mı olacaksınız? Yoksa affedilmiş, kurtarılmış, doğru kılınmış, suçlanmayan, mahkum edilmemiş kişi olarak mı Tanrı'nın yanında duracaksınız? Eğer kendinize ya da yaptığınız şeylere güveniyorsanız son yargı sizleri kesinlikle korkutmalıdır. Peki ya imanlı Hristiyanlar olarak bizlere ne olacak? O son günün düşüncesi içimizde ölümcül bir korkuya neden olmamalı. Aksine içimizde tarif edilemez bir sevince sebep olmalı. Neden mi? Çünkü İsa Mesih günahlarımız için hak ettiğimiz yargıyı çoktan kendi üzerine yüklenmiştir. Bizim müjdemiz budur. Bize verilen iyi haber budur. Ve bu kadar basittir. Rab İsa Mesih hak ettiğimiz cezayı çarmıhta kendi üzerine yüklendi. Bunu anlayalım ve bu cezanın ağırlığını anlayalım ve Tanrı'nın bütün pisliğimize, bütün günahımıza rağmen insan olup aramızda yaşamayı seçmesini anlayalım. Evet, Rabbimiz İsa Mesih insan olup aramızda yaşadı. Tüm yasayı yerine getirdi. Çarmıha kadar gitti. Ve tüm suçumuzu, tüm cezamızı, tüm yargımızı orada üzerine yüklendi. Çünkü o nihai yargı gününde kalan günahlarımızdan bizleri kurtardı. O gün herkesin o son günde çekmesi gereken o yargıyı o gün kendi üzerine aldı. Bizim için o yargılandı. Bizim için o kırbaçlandı. Bizim için onun yüzüne tükürüldü. Bizim için onun ellerine, ayaklarına çiviler çakıldı. İşte bizim için kanı akıtıldı, öldü ve bizim ölmemiz gereken yerde o öldü, gömüldü. 3 gün ölümde kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde ölümden yaşama geçti. Evet, çünkü o gün İsa Mesih'i bizler yüz yüze göreceğiz. O yargı gününde onun yüzüne bakabiliyor olacağız. Günahsız bir şekilde, günahları kaldırılmış, suçları silinmiş kişiler olarak Mesih'in yüzüne bakacağız o son yargı gününde. Çünkü o gün Rabbin bizim için hazırladığı yüceliğe ve sevince kavuşacağız. O gün beni korkutmamalı, beni şimdi Mesih için yaşamaya motive etmeli ki onun ebedi krallığına girmeye dünden daha da hazır olayım. Eğer bugün ona inanmıyorsanız, bugün ona güvenmiyorsanız, eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsanız, eğer Hristiyan değilseniz nasıl bu yargı gününden nasıl kurtulabilirim diye bizlere sorun. Bu müjde dediğiniz şey nedir diye mutlaka sorun. Veya soramıyorsanız bile bu İncil'i açın, okumaya başlayın. Belki hemen o an anlamayacaksınız. Belki arkadaşlarınız size ama bu kitap değiştirildi, ama bu kitapta şöyle hatalar var, şöyle yanlışlar var diyecekler. Arkadaşlar, İncil değiştirilmedi. İncil'de yanılgı yok. İncil tamdır, bütündür, tamamen Tanrı'nın istediği gibi elimizdedir. Siz yeter ki Tanrı'nın sözünü açın, okumaya başlayın. Tanrı'nın ruhu sizin hayatınızda o değişiklikleri yapmaya başlayacaktır. İşte o zaman bu sizin yapabileceğiniz bir şey değildir derken bizim ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Tanrı'nın kutsal ruhu içinizde çalışmaya başlayacak. Ve gerçek mucizeyi, gerçek değişimi yaşamaya başlayacaksınız. Evet, Mesih'e gelin, tövbe edin ve onunla birlikte yürümeye başlayın. Tanrı'nın önünde kendinizi haklı çıkarmaya çalışmaktan vazgeçin. İsa Mesih'i kabul edin. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Dua edelim. Rabbimiz İsa Mesih, bugün işittiğimiz sözünü yüreklerimize mühürle diye dua ediyoruz. Sözünle bizleri değiştir, bizleri dönüştür, bizleri yönlendir ve bizlerin rehberi ol diye dua ediyoruz Rab. Yalnızca duyanlar değil, aynı zamanda uygulayanlar da olalım. Günlük yaşamımızda, düşüncelerimizde ve işlerimizde sana ve kardeşlerimize hizmet edelim diye dua ediyorum. Zayıflıklarımızı lütfunla güçlendir. Bizi tövbe ruhuyla tazelendir. Bütün yaptıklarımızla senin adını yüceltmemize yardım et diye dua ediyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla dua ediyoruz. Amin.